Ayrım 5.
Aslında İslam kelimesi de Tanrı'ya bütünüyle bağlanmak anlamına selamden gelir. Öte yandan insanın bütün davranış ve eylemleri önceden Tanrıca belirlenmiştir. İslam terminolojisinde kaza ve kader deyimleriyle dile getirilen bir yazgı vardır. İnsan iradesi, irade-i cüziye, Tanrı iradesi, irade-i külliyenin buyruğundadır. Gerçi İslam mezhepleri ve tarikatları arasında en çok tartışılan konulardan biri olacaktır bu. Ve Mutezile görüşü buna karşı çıkarak ve pek de yerinde olarak insanın kendisinin bütün davranışlarının yaratıcısı olduğunu ileri sürecektir. Öyle de olsa temel anlayış değişmeyecektir. Belirtmeye gerek yok. Bu ilke, insana aşılanmak istenen belli bir anlayışı, kurulması amaçlanan belli bir kafa yapısında aydınlığa çıkarıyor. Tanrı'nın insanın mutlak bağımlılığını da arkasından sürükleyip götüren bu sınırsız gücü, insan etkinliğini her alanda kaçınılmaz kurallarla düzenlemeyi gerektirir. Böylece dine kayıtsız bir eylem olamaz. Ve İslam'ın her sorunda en yalın davranış kurallarına değin her konuda söyleyecekleri olmalıdır ve vardır da. İkinci olarak Tanrı iradesi yalnız insanın eylemlerini değil, devletin etkinliğini, devlet ve birey ilişkilerini de düzenlemiştir. İnsanın Sezar'ın hakkı Sezar'a, Tanrı'nın hakkı Tanrı'ya sözünde dile gelen laik anlayış, yani din-devlet ayrılığı İslam'da yoktur. Asıl yasayıcı Tanrı'dır. Kur'an'ın devlete, devlet ve birey ilişkilerine de el atması aslında İslam'ın doğuşuyla ilgili bir olaydır. Gerçekten daha önce de görüldüğü gibi İslam doğarken olayların zorlaması sonucu aynı zamanda bir devlet dini olarak ortaya çıkmıştır. Öyle olduğu içindir ki laik anlayışı, dışlaması bu dinin mayasında vardır. Özetle, İslam yalnız insan ve Tanrı ilişkilerini içeren bir öte dünya dini değil, bu dünya dinidir de. Tanrı'nın mutlak iradesi, yalnız ölümden sonraki yaşama değil, bu dünyadaki yaşama hem de bütün görünüşleriyle egemendir. İslam'ın öteki dinlerden farklı, bütüncü niteliği buradan geliyor. Üçüncü olarak, İslam'da din nedenli müdahaleci olursa olsun, Tanrı ile insan arasında bir üçüncü kişinin ya da zümrenin yeri yok. Kısacası, İslam ruhbansız, kilisesiz bir din. Cami, Müslümanların ibadetinin yalnızca düzenini sağlıyor. Yoksa kutsal hiçbir niteliğe sahip değil. Bu söylediklerimize eklemiş olalım. İslam'ın tek tanrıcı niteliği, cinlerin ya da ruhların sisteminin içine sokulmasını engelleyememiştir. Ne var ki Muhammed, Yahudilere örnek edinerek, iyi ve kötü ruhlar, melekler ve cinler diye ayrıma tabi tutmuştur bunları. Öyle de olsa, cinlerin İslam'ı kabul edebileceklerine inanıyordu. Peygamber, cinlerin başı olarak gösterilen İbranice şeytan ile Hristiyanlığın iblisini de kabul etmiştir. Bunlar, İslam'da da varlığını sürdüren düpedüz pagan kalıntılarıdır. Son olarak, İslam'da Tanrı'nın yaşama bakışı ne denli kapsayıcı olursa olsun, eşitçi de değil. Gerçekten Kur'an, din ayrımı yapıp insanları Müslümanlar ve kafirler, yani Tanrı'ya inanmayanlar diye ikiye ayırır. Siz en üstün topluluksunuz deyip Arapları öne alarak ırk ayrımı yapar. Nimetleri Tanrı'nın bölüştürdüğünü söyleyip zengin ve yoksul ayrımına gider. Durumlarını bir parça düzeltmeye çabalamış da olsa köle ve efendi ayrımını sürdürür. Ve son olarak erkeği kadına üstün tutarak cins ayrımı yapar. Böylece İsa'nın "Hepimiz gökteki babamızın evlatlarıyız. Yani hepimiz kardeşiz" sözünde dile gelen evrensellik İslam'da yoktur. Ve tersi ne denli söylenirse söylensin, İslam eşitçi bir din değildir. Ve neresinden bakılırsa bakılsın Arap damgalıdır. Muhammed de nitelikleri ve zayıflıklarıyla tipik bir Arap'tır. Sorulacaktır. Öyle de İslam'ın sonraki yüzyıllarda bunca yayılışı nereden geliyor? Başta yalınlığından. Metafizik hemen hiçbir çetinliği olmayan, yığınlarca bir bakıma kolay anlaşılır ve kolay uygulanır bir dindir İslam. Hristiyanlığın üçü birlik ve Tanrı'nın İsa'da belirmesi gibi inançları tek tanrıcılığa aykırı düştükleri nedeniyle reddedilirken, din böylesi metafizik ayrıntılardan soyutlandığı için kitlelerce anlaşılır hale gelmiştir. Ancak İslam'ın yayılışındaki hız, dine yeni girmişlerin gayretkeşliği bir yana, hiç olmazsa ilk zamanlar için söylemiş olalım. O sıralarda karşılaştığı rejimlerin içinde bulunduğu büyük sorunların bir sonucudur. O yıllarda Bizans, dinsel çatışmalar içinde çırpınırken, Sasaniler yönetimindeki bir anarşinin ortasındaydılar. Ve fethe çıkılan ülkelerde oturan halklar, sultasında yaşadıkları rejimlere karşı derin bir soğukluk içindeydiler. Öyle ki yerli halk, istilacıya karşı hemen pek az direniş gösterir, hatta kimi zaman işbirliği içine girer. Ne var ki fethi, kurumsal olarak dini yayma, kafirleri hak dinine döndürme amacını da taşısa, yenilen İslam'a dönmeyi istemiyorsa, bir vergi vererek kendi dininde de kalabilirdi. Dinde zorlama yoktur dense de, araya kılıç sorunu girdiğinde söyleyelim. Son araştırmalar, örneğin Türklerin Müslümanlığı kabul edişlerinin, İslam'ın içsel değerleriyle açıklanamayacağını gösteriyor bize. Önce kılıç soru, sonra da iktisadi ve başka nedenler rol oynadı bu konuda. İşte bu çerçeve içinde olmuştur yayılış. Ancak konunun bir başka önemli yanı da şu. İslam'ın fethettiği her ülkede halklar yeni dini kabul ettiklerinde de daha önce sahip oldukları inançları Müslümanlık kisvesi altında sürdürmüşlerdir. Özünde Arap kokan İslam, gittiği hemen her yerde kültürlerin ve inanışların, deyim yerinde ise ulusal direnişiyle karşılaşmıştır. Bu tepkinin ilk büyük örneği İran'da Şiiliğin doğuşudur. Vaktiyle pek büyük bir uygarlık yaratmış olan İran, Arap'ın yalın, kuru ve şiiriyetten yoksun, Müslümanlığına karşı kendinde olan değerleri İslam örtüsü altında ortaya sürerek korumuş ve daha da ileriye giderek ayrı bir siyasal görüşe yol açmıştır. Despot yönetimi ve iktidarın miras yoluyla hükümdar ailelerinin elinde kaldığını görmeye alışkan İranlıya seçim yoluyla halife atanması yöntemi pek aykırı geliyordu. O nedenle kabul ettiği dinin ilk aşamalarında haksızlıklar seziniyordu. Muhammed'in kızından doğma çocuklarla onların babası dururken yabancıların peygambere halef olmalarını adaletsiz buluyordu. Arap'ın Sünni Müslümanlığına karşı İran'dan başlayarak Şiiliğin ortaya çıkışı düpedüz ulusal bir tepkidir. Ve İslam'da ilk büyük mezhep ayrılığına, Sünni-Şii ayrılığına yol açacaktır bu. 12 imam inancının, İsmailiğin, Seyyidiliğin, Karmatiliğin, o yığınla inancın boy atmasının altında hep böylesi tepkiler görmek mümkündür. Son olarak Anadolu Aleviliği ve Bektaşilik, eski Türk din inanışlarıyla yerli inançların İslam örtüsü altında sürmesidir bir bakıma. Ve deyim yerinde ise Arap'ın Müslümanlığına karşı Anadolu'nun bir tepkisidir. Türkler çoğunlukla Sünni kalsalar ve bunu resmi bir görüş olarak sürdürseler de Anadolu'da kitlelerin hatırı sayılır bir bölümü, özellikle de Sünni merkezi otoritenin ezdiği yığınlar, Alevilik de Bektaşiliğin etkisi altında kalmışlardır. Alevi, Bektaşi edebiyatının Sünni İslam'a karşı çıkarken, başta Türk dilini koruyarak ulusal edebiyatımızın ilk ve en deri yanını oluşturması çok şey anlatır bize, anlatmalıdır. Ne çıkıyor bu söylediklerimizden? Şu. Uzun yüzyılların ortaya çıkardığı gelişmelerin, etki ve tepkilerin bir sonucu olarak çağımızda tek bir İslam vardır demek yanlıştır. Bütün Müslümanların uyacağı ortak bir Müslümanlık, hukuk ve şeriat kuralları anlayışı yoktur. Tek bir İslam değil, İslamlıklar vardır. Ve kimi İslamlıklar birbirlerine taban tabana zıttırlar da. Müslüman olmanın beş koşulundan birincisi olan kelime-i şehadetin içeriğine varıncaya değin gider bu zıttık. İnanmazsanız bir Nakşibendi ile bir Aleviye sorunuz. 3. Kur'an nasıl bir eserdir? İslam'ın temel ilkesi bilindiği gibi tek Tanrı'ya, Allah'a inanmak. Müslümanların inancına göre Allah buyruklarını peygamberin aracılığıyla Arap dilinde ve vahiy yoluyla bildirmiştir. Bu vahiy Kur'an'dır. Böylece Kur'an, İslam dininin temeli kutsal kitabıdır ve Tanrı kelamı olduğu için de ebedidir. Müslüman buna inana dursun, Kur'an'ın karşımıza çıkardığı sorunlar var. Önce genel bir hatırlatmada bulunalım. Kur'an üstüne bir genelleme. Kökeni tartışmalı olan Kur'an kelimesi, yüksek sesle okuma yoluyla bir sözlü iletme, bir mesaj düşüncesini dile getiriyor. Kelime, ders anlamına geliyor diyenler de var. Müslümanların inancına göre Kur'an, Allah tarafından Muhammed'e, Cebrail adlı bir melek aracılığıyla vahyedilmiştir. Ancak birkaç ayetin, peygamber uykudayken bir düş ile kalbine doğdu, uyanıkken bir perde arkasından bildirdiği ya da Miraç gecesinde olduğu gibi Allah'ın doğrudan doğruya Muhammed'le konuşmasıyla vahyedildiğine inanılır. Bunların gerçek değil, yalnızca inanç konusu şeyler olduklarını hatırlatmaya gerek var mı? Ancak gerçek olan bir şey var ki o da şu. Muhammed'in vaazı 612 yılında başladı ve peygamberin ölüm tarihi olan 632 yılına değin, yani 20 yıl sürdü. Sadece onun Mekke'den Medine'ye göçtüğü 622 yılında bir kopukluk görüyoruz, o kadar. Yine Müslümanların inancına göre Kur'an insanlara doğruları göstermek üzere gönderilmiş son Tanrı buyruğudur. Ancak hemen ekleyelim. Kimi ayetlerin söylediğine göre Tanrı'nın evrensel olarak kıyamete değin geçecek bütün olayları önceden saptadığı asıl büyük ve evrensel bir kitap vardır ki Levh-i Mahfuz diye adlandırılır. İşte yazgı kitabı da denilebilecek bu kitap Kur'an'ın temelidir ve Kur'an onun ancak Arap dilinde indirilmiş küçük bir bölümüdür. Kimi görüşlere bakılırsa, örneğin Mutezile'nin Caferiye koluna göre insanlara indirilen Kur'an ile Levh-i Mahfuz'daki Kur'an aynı değildir. Çünkü bir şey aynı zamanda iki yerde olamaz. Böylece asıl özgün nüsha kitabın anası anlamına Ümmül Kitap göktedir. Ve bizim okuduğumuz Kur'an bu ilk ve asıl Kur'an'ın bir öyküsüdür. İşin içinden çıkılacak gibi değil. Eldeki Kur'an'a dönelim. Muhammed öldüğünde Kur'an kitaplaşmış değildi henüz. Onun ölümünden 25 yıl kadar sonra olur bu. Çünkü böyle bir kitaplaştırmanın zorunluluğu ortaya çıkar. Nasıl? Gerçekten peygamber yaşarken ayetler sözlü yolla yayılır ve ezberlenirdi. Özellikle Medine'ye yerleştirildikten sonra kemiklere, taşlara, deri ve ağaç kabuklarına da yazılmaya başlandı. Muhammed'in katiplerinden söz edilir ve bunlar arasında Zeyd ibn Sabit'in adı pek bilinir. O ve ötekilerin kişisel girişimleriyle bütün Kur'an parçalar halinde peygamberin ölümünde yazıya dökülmüş bulunuyordu. Söylendiğine göre ilk halife Ebubekir işte bu Zeyd ibn Sabit'in elindeki metni geçerli sayarak halife Ömer'e miras bırakır. O da kızı ve Muhammed'in dul eşi Hafsa'ya bırakır bunu. Ancak fethedilen ülkelerde, başka derlemelerde otorite kazanır. Aslında aralarında farklılıklar olan metinlerdir bunlar. Kur'an'ın kutsal kitaplarını bozup değiştirdikleri yolunda Yahudi ve Hristiyanlara yönelttiği suçlama o sıralarda bu değişik metinler dolayısıyla kendisi için de söz konusudur. Çeşitli eğilimlerin çatıştığı fırtınalı bir dönemde bu farklılıklar oraya buraya çekilmektedir. Üstelik düzmece kitapların ortaya çıkmasından da korkulur. Böylece bütün bunlara son vermek üzere harekete geçilir. Halife Osman 644-656 kesin bir metin elde etme işini içinde Zeyd İbn Sabit'in bulunduğu bir heyete havale eder. O da Zeyd İbn Sabit'in metninden kalkarak yazılı ve sözlü öteki malzemeyle de karşılaştırıp bir metin ortaya koyar. Osman bu kesin metni çoğaltarak çeşitli merkezlere yollar ve söylendiğine göre çalışmada temel alınan malzemeyi ve bütün öteki derlemeleri de yaktırır. Bugün elimizdeki Kur'an gerçek Kur'an mıdır? Bugün elimizde bulunan metin aslında resmi bir metindir ve her yerde aynıdır. Ancak bu metnin peygamberin vahiy katiplerine yazdırdığı söylenen Kur'an'la aynı olmadığını gösteren çok işaret var. Çeşitli derleme aşamalarında o zamanki koşullar da göz önüne alındığında asıl Kur'an'dan kimi farklılıkların yaratılmış olması pek olasıdır. Kaynaklardan da anlıyoruz bunu. Sonra bu yakma yaktırma doğrusu hayli kuşku uyandırıcıdır. Nitekim bu birleştirme çabası ilk 300 yıl boyunca tartışma konusu edilecektir. Özellikle haricilerle Şiiler hasımlarına Emevi hanedanından halifelerin otoritesini sağlama bağlama amacıyla Müslüman toplumunda iktidarın geçişini farklı kurallara bağlamış olabilecek ayetleri ortadan kaldırdıkları suçlamasını yönelttiler. Bunun dışında Kur'an'ın ilahiyatla dogma ve hukuka ilişkin esasları pek tartışma konusu edilmedi. Kesip metni saptanmasından sonra yazma ve okuma ile ilgili kimi sorunlar da zamanla çözülür. Kur'an 114 sureden ve her surede 6200 aşkın ayetten oluşuyor. Kur'an'da 6666 ayetin bulunduğu halk arasındaki bir söylentidir yalnızca ve doğru değildir. Hepsi başka başka adlanan bu suretler kronolojik bir esasa göre değil, bir sami adetine uyularak en uzunları başta ve kısalar sonlara doğru olmak üzere sıralanmışlardır. Sadece ilk sure kısa olduğu halde en başa konmuştur. Fatiha diye adlandırılan bu sure, Kur'an'ın bütün felsefesini özetleyen bir ilmihal niteliğindedir ve şöyle der. Bağışlayıcı ve acıyıcı olan Allah adına. Tüm dünyaların egemeni Tanrı'ya övgü. Acıma ondan gelir. Hüküm gününün hükümdarı odur. Sana tapıyoruz Efendimiz ve senin yardımını istiyoruz. Selamet yoluna yönelt bizi. İyiliklerine boğduklarının yoluna. Öfkene uğramamışların ve sapmamış olanların yoluna. Kur'an metnindeki yığınla bulanıklık, sıralamada hiçbir kronolojik ilkeye uyulmamış olması, daha başlardan başlayarak Müslümanları Kur'an'ı yorumlama ve zamansal olarak düzenleme çabasına götürmüştür. Şu bakımdan da gerekliydi bu. Kur'an'da ayetler arasında yığınla çelişme vardır. Muhammed'in vaazı değişik yerde ve koşullarda gerçekleştiği için böylesi çelişmelerin olması aslında doğaldır. Buradan kalkarak denecektir ki kimi ayetler kimi ayetleri değiştirmiş ya da yürürlükten kaldırmıştır. İçki ve kumar yasağına doğru gidişte bunu açıkça görüyoruz. Öyle olunca Müslüman çevrelerin Kur'an bütünlüğüne ve ebedi olarak yürürlüktedir. Sağının bir geçerliliği yoktur. Bir bölümü yürürlükten kalkmış bir metin bulunuyor elimizde. Ancak hangi ayet Mekke'de ya da Medine'de söylenmiştir? Hangi ayet, hangi ayeti değiştirmiş ya da yürürlükten kaldırmıştır? Bunu sağlamak akılcı ve bilimsel bir çabayı gerektiriyordu. 19. yüzyılın ikinci yarısında büyük Alman bilgini Theodor Noldeke'nin başlattığı çalışmalar sayesinde Kur'an'ın içeriğini tarihleme bakımından kimi noktalarda duraksamalı da olsa bir takım ölçütler getirilmiş bulunmaktadır. Daha şimdiden bildiğimiz şu, Kur'an'daki kısa sureler Mekke dönemiyle uzun sureler ise Medine dönemiyle ilgili. Biçimleri kadar konuları da bunu gösteriyor. Mekke'deki ayetler genellikle kısa, özlü ve coşkuludur. İnsanları Tanrı'ya ve öte dünyaya inanmaya çağırır. İnananları cennetle muştular, inanmayanları cehennemle korkutur. Tanrı'ya eş koşmayı, şirk çürütmeyi, ona ortak koşanlara müşrik, karşı direnmeyi, iyi ahlak ve doğruluğu vurgular. Buna karşılık Medine'deki ayetlere bireysel ve toplumsal yaşama ilişkin düzenlemeler içeren rahat ve dingin bir biçim egemendir. Öyle olduğu içindir ki Medine'deki ayetler kadar onları içeren sureler de uzundur ve ayrıntılı açıklamalarla doludur. Eklemiş olalım. Uzun surelerin içinde Mekke ve Medine döneminden ayetlerin bir arada olduğu da oluyor. Konuları ve içerikleri göz önünde tuttuğunda Kur'an'daki ayetler 3 bölümde toplanabilir. Bunlar inanca ilişkin ayetlerle bireysel ve toplumsal yaşama ilişkin ayetler ve bir de kıssalardır. Birinci bölüme giren ayetlerde Tanrı, evren, insan, insanın varacağı son nokta ve öte dünya yaşamına ilişkin bilgi ve inanç ilkeleri açıklanır. Bireysel ve toplumsal yaşama ilişkin ayetlerde ibadet, ahlak ve hukukla ilgili emir ve yasaklar üzerinde durulur. Kıssa adı verilen öykülerin yer aldığı ayetlerde ise toplumların, kabilelerin, hükümdarların ve peygamberlerin tarihsel deneyim ve serüvenleri dersler veren yönleriyle dile getirilir. Böylece Kur'an, inanan için hem evlenmeden mirasa değin kuralları içeren bir hukuk yasasıdır, hem Sami halklarının geçmişini ve onların Muhammed'den önceki peygamberler karşısındaki tutumlarını anlatan bir tarih eseridir. Hem yaşamın çeşitli koşullarında takınılması gereken tutum hakkında öğütler veren bir ahlak kitabıdır. Son olarak ve özellikle de